Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Şehrivar 1404, Hicri Kameri 25 Rebiül Evvel 1447 ve Miladi Takvimle 18 Eylül 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Yahya Sinvar Fırtınaya Dönüşen Adam Podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Umutlar ve Endişeler ve Aile Ocağı, Sevgi ve Aşk Yuvası programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tümgeneral Musevi, Rusya'nın 12 günlük savunma dönemindeki tutumunun güçlü olduğunu söyledi. İran İnsan Hakları Yüksek Konsey Sekreteri, İnsan Hakları Konseyi'nin siyasi tutumdan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Siyonist rejimin hapishanelerinde 75 Filistinli şehit oldu. İspanya, İsrail rejimi liderlerinin tutuklanması için Lahey ile işbirliği yapıyor. Ve Siyonistler işgal altındaki topraklardan kaçıyor. Şimdi haberler. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırıları konusunda Rusya'nın Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki tutumunun çok iyi ve kararlı olduğunu söyledi. Tümgeneral Musevi, Tahran'da Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişme gösterdiğini vurguladı. Tümgeneral Musevi, Batı'nın İran ve Rusya'ya yönelik ağır yaptırımları göz önüne alındığında, özellikle ekonomik alanda işbirliğini artırmak için büyük potansiyel bulunduğunu ve ortak komitelerin kurulup geliştirilmesiyle bu işbirliğinin her geçen gün daha da güçlendirilebileceğini ifade etti. Rusya Enerji Bakanı da, İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden İranlı komutanlar ve bilim insanları için taziyelerini iletti. Ayrıca İran ve Rusya'nın ekonomik ve savunma alanlarındaki işbirliğini en üst seviyeye çıkarması gerektiğini belirtti. İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Sekreteri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin uluslararası bir kurum olarak siyasi tutumdan, çifte standart uygulamalardan ve jeopolitik çatışmalardan uzak durması gerektiğini söyledi. İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Sekreteri ve İran heyetinin başkanı Naser Sarraç, Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi'ne üye Asya grubu büyükelçileriyle yapılan toplantıda bazı batılı ülkelerin İran'a yönelik özel raportör ve gerçekleri araştırma mekanizmaları gibi denetim araçlarını uygulamasını eleştirdi. Sarraç, bu denetimlerin İran'daki gerçeklerle hiçbir uyum taşımadığını ve bu ülkelerin kendilerinin de ciddi insan hakları sorunları yaşadığını vurguladı. Sarraç ayrıca İran'da politika ve yasaların, toplumsal değerler, halkın talepleri, uluslararası yükümlülükler ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel öncelikler dikkate alınarak belirlendiğini, bu süreçte insan hakları yasaları ve değerlerinin de göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, işgal altındaki topraklarda Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana Siyonist rejim hapishanelerinde 75 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana, Ağustos ayı sonuna kadar en az 75 Filistinlinin Siyonist rejimin gözaltı merkezlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Habere göre bu şehitlerin 49'u Gazze şeridinden, 24'ü Batı Şeria'dan ve ikisi 1948 sınırları içinde işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Siyonist yetkililerden Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence ve kötü muamelenin derhal sona erdirilmesini talep etti. Ayrıca ofis, Filistinlilerin gözaltı koşullarını ve onlara yapılan kötü muameleyi kasıtlı olarak tanımladı ve Tel Aviv'i esirlerin ölümünden sorumlu tuttu. Birleşmiş Milletler raporunda Siyonist rejimin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin erişimini engelleyerek cezasızlık kültürünü güçlendirdiğini ifade edildi. İspanya Başsavcılığı Gazze şeridinde insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail rejimi liderleri hakkında tutuklama kararı çıkarması için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yaptığını duyurdu. Başsavcılık, Gazze'deki uluslararası insan hakları hukukunun ihlalini inceleyerek delil toplayacağını ve bu delilleri yetkili kurumlara sunarak uluslararası işbirliği ve insan hakları konusundaki taahhütlerini yerine getireceğini belirtti. İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde yıkıcı bir savaş başlattı. Bu savaş sonucunda büyük yıkımlar ve ölümcül bir kıtlık yaşanırken çoğu kadın ve çocuk olan on binlerce Filistinli şehit olmuş veya yaralanmıştır. Tel Aviv, uluslararası toplumu küçümseyerek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin savaşı derhal durdurma kararlarını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı önleme ve Gazze'deki insani felaketi iyileştirme yönündeki emirlerini görmezden gelerek bölgedeki suçlarını sürdürmektedir. Siyonist kaynaklar geçtiğimiz yıl çok sayıda işgal altındaki topraklarda yaşayan kişinin İsrail'den göç ettiğini itiraf etti. Siyonist rejim medyası, rejimin istatistik merkezine dayandırdığı haberinde 2024 yılında işgal altındaki topraklardan ayrılanların sayısının ülkeye giriş yapan göçmenlerden fazla olduğunu bildirdi. Rapora göre geçen yıl yaklaşık 82 bin kişi işgal altındaki topraklardan göç ederken sadece 31 bin kişi işgal altındaki Filistin'e göç etti. Fransa Haber Ajansı da Gazze Savaşı nedeniyle artan kültürel yaptırımlar korkusuyla İsrail'deki yazarlar ve televizyon yapımcılarının işgal altındaki Filistin topraklarını terk etme eğiliminde olduklarını aktardı. Siyonist rejimin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı küstah açıklamada Gazze şeridini emlak ve gayrimenkul açısından büyük bir servet olarak nitelendirdi. Smotrich, Gazze şeridinde faaliyet planına ilişkin Amerikan yetkililerle görüşmelerinin başladığını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın masasında bu büyük servetle nasıl başa çıkılacağına dair bir plan var dedi. İsrail'in Gazze ile yürüttüğü savaşta büyük maliyetlere katlandığını iddia eden Smotrich, bu nedenle Gazze topraklarından elde edilecek karın nasıl paylaşılacağına karar verilmesi gerektiğini savundu. Siyonist rejimin Gazze şeridindeki korkunç suçları ve bu kıtlıkla boğuşan bölgeden dünyaya yayılan görüntüler, dünya genelinde Siyonistlere karşı yoğun bir nefret dalgası oluşturmuştur. Katar, Amerika'nın da aralarında bulunduğu 33 ülkeyi kapsayan Ortak Deniz Kuvvetlerine bağlı Fars Körfezi'ndeki deniz güvenliğinden sorumlu 152. Ortak Görev Gücü'nün komutasını üstlendi. Amerika Merkez Komutanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Katar Deniz Kuvvetleri 15 Eylül'de Manama'da düzenlenen bir törenle 152. Ortak Görev Gücü'nün komutasını üstlendi. Açıklamada Kuveyt Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammed El Arifi'nin görevi Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Hamad Salih El Ahul'a devrettiği belirtildi. 152. Ortak Görev Gücü 2004 yılında kurulan Ortak Deniz Görev Gücü'ne bağlı çeşitli güçlerden biridir ve görevi bölgede deniz işbirliğini güçlendirmek ve Fars Körfezi'nde deniz güvenliğini desteklemektir. Bu güç, uluslararası sulardaki altyapıyı korumak, yasa dışı faaliyetlerle ve terör tehditleriyle mücadele etmekle görevlidir. Komuta süresi 1 yıldır. Ortak Deniz Görev Gücü, Türkiye, Amerika, İngiltere, Fars Körfezi'nin bazı ülkeleri, Fransa, Almanya ve Ürdün dahil olmak üzere 33 ülkeden oluşan çok uluslu bir deniz ortaklığıdır ve merkezi Manama'dadır. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Arabistan'ın kuzeyinde Orta Doğu'nun en büyük anti-İHA tatbikatının gerçekleştirildiğini duyurdu. Tatbikatın amacı yeni insansız hava aracı tehditlerinin tespiti, takibi ve imhasını geliştirmek olarak açıklandı. CENTCOM'un açıklamasına göre bu tatbikat, yeni CENTCOM komutanı General Brad Cooper'in ilk resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak düzenlendi. Tatbikatın ortaya çıkan İHA tehditlerine karşı keşif, takip ve imha kabiliyetlerini arttırmayı hedeflediği belirtildi. Amerika Merkez Komutanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington ve Riyad'ın ortak tatbikatının Arabistan'ın kuzeyinde gerçek mühimmat kullanılarak gerçekleştirildiği ve modern İHA saldırılarına karşı koyma tespitlerini arttırmaya odaklandığı ifade edildi. Devlete ait Gazprom'un Başkürdistan Cumhuriyeti'nde bulunan dev petrokimya tesisi, Ukrayna'ya atfedilen bir insansız hava aracı saldırısı sonucu alevlere teslim oldu. Bugün Rus medyasının bildirdiğine göre Rusya'nın Başkürdistan Cumhuriyeti'ne bulunan Gazprom Neftehim Salavat adlı büyük petrol ve petrokimya tesisleri Ukrayna'ya atfedilen gece saatlerinde gerçekleştiren bir insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Rusya merkezde yer alan Başkürdistan savaş bölgelerinden oldukça uzaktadır. Ve Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump'ın politikalarını sert bir şekilde eleştirerek onun Amerika Başkanı olduğunu ancak dünya imparatoru olmadığını vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuzun konusu Siyonist rejimin savaş hukukunu görmezden gelmesiyle ilgili. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, işgalci rejim ordusunun Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarında sivillere yönelik saldırısını sert bir şekilde kınayarak bu eylemi tam anlamıyla bir savaş suçu olduğunu belirtti. Hamas'ın açıklamasında Gazze şeridinden ayrılmakta olan mültecilere yönelik saldırının en az 15 kişinin şehit olmasına yol açtığı ve bu durumun rejimin vahşi doğasını ortaya koyduğu ifade edildi. Hamas bu saldırıyı Siyonist rejimin son 2 yıldır dünya kamuoyunun gözü önünde Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım politikasının bir devamı olarak değerlendirdi. Hamas Birleşmiş Milletler'in son raporuna atıfta bulunarak Siyonist rejimin Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini vurgulayarak bu suçun ve Gazze'nin çeşitli bölgelerinde her gün işlenen diğer suçların uluslararası topluma karşı açık bir saygısızlık ve uluslararası hukuk ile anlaşmalara yönelik tehlikeli bir umursamazlık mesajı taşıdığını belirtti. Siyonist rejimin Gazze'de uluslararası hukuku ihlal etmesi, insan hakları kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk uzmanları tarafından defalarca ele alınmış ve vurgulanmıştır. Rejimin yoğun nüfuslu bölgelerde ağır silahlar kullanması, okullar, hastaneler ve sığınakların bombalanması ise insancıl hukukta askeri ve sivil hedeflerin ayrımına ilişkin ilkeye aykırıdır. Gıda, ilaç ve yakıt girişinin ciddi şekilde kısıtlanması ise insani bir krize yol açmış ve Cenevre 4. Sözleşmesi'ne göre toplu cezalandırma olarak kabul edilmiştir. Amerika ve Batılı hükümetlerin Siyonist rejime verdiği desteğe rağmen son yıllarda Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'de Gazze'deki suçlara karşı önemli gelişmeler yaşanmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Siyonist rejimi Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekle suçlayan bir karar kabul etmiştir. Bu kararda açlığın savaş aracı olarak kullanılmasının kınandığı ve rejime silah göndermenin durdurulması çağrısında bulunulmuştur. Siyonist rejim, Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini defalarca ihlal etmiştir. Sivillere saldırmak ve abluka uygulamak uluslararası hukukun açık ihlallerindendir. İslam ülkeleri Filistin direniş gruplarına mali, manevi ve siyasi destek vererek güç dengelerini değiştirebilir ve Siyonist rejimin Gazze'deki işgalinin sürmesini engelleyebilir.
İran Radyo Podcast. Aylarca süren işkence ve grevlerin ardından Mahmud ve yoldaşları hapishane koşullarını değiştirerek iradenin zaferinin sembolü haline gelerek direndiler. Serbest bırakılması memlekete sevinç ve umut getirdi ancak bu sevincin ortasında kamp gençliği arasında yeni bir entelektüel ve dini tartışma alevlendi. Bu tartışma direnişin geleceğini de şekillendirecektir. Tarihin tozlu sayfalarında bazen yaraları, acıları ve uykusuz geceleriyle zamanın taşına sonsuza dek izlerini bırakan isimler belirir. Bu isimlerden biri Yahya Sinvar'dır. Sıradan bir birey değil, yaşayan bir efsane. Hayatının dokusunu mücadele ve direnişle ören, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelik gibi olan bir adamdır. Gençliğinde Filistin havasına barut ve gözyaşlarının karıştığı zamanlardan kavrulmuş topraktaki ayak izleri yeni bir hikaye yazdı. Dünyanın Gazze'yi demir parmaklıklarla boğduğu bir dönemde kendisinden sonraki nesillere yer altında bile nasıl nefes alınacağını öğretti. Yahya Sinvar sıradan bir komutan değildir. Umutsuzluktan yükselen bir cesaretin simgesiydi. Hayatı iniş çıkışlarla doluydu. İsrail hapishanelerinde geçirdiği yıllardan karmaşık askeri planlar tasarlamaya ardı ardına gelen ölümle yüzleşmelerden tarihin ayak izlerinde yankılandı gecelerin ağır sessizliğini. Ve bu hikaye sadece Filistin'e sınırlı değildir. Bu anlatı en karanlık anlarda kalbindeki küçük direniş ateşine sığınan her insan için bir ilham kaynağı. Fırtınaya dönüşen adam podcast'ı Yahya Sinvar'ın 2004 yılında İsrail hapishanelerindeyken yazdığı Dikenler ve Karanfiller isimli kitabından uyarlandı. Bu podcast'te Sinvar'ın adını taşıyan Yahya adlı bir çocuğun acı, umut ve azimle dolu çetrefilli hayat hikayesini takip ediyoruz. Bu sesli yolculuğa hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Thank you. Önceki bölümde Mahmud'un Gazze hapishanesinde acımasız işkencelere, fiziksel ve ruhsal baskılara maruz kaldığını duymuştuk. Ailesi kısa bir ziyaret sırasında onunla endişe ve sevgiyle konuşuyor ve Mahmud yakında serbest bırakılmayı da umuyor. Mahmudlar insanlık dışı koşulları ve ağır işkenceyi protesto etmek, seslerini duyurmak ve durumlarını iyileştirmek için açlık grevi düzenliyorlar. Peki bu çaba sonuç verecek mi? Komite ile görüşmeler başlıyor. Masaya en lezzetli yemekler konuyor. Üç mahkum hapishane yönetimi ve müdürün karşısına oturuyor. Sandalyelere zar zor oturabiliyorlar ama bitkin bedenlerindeki son gücü toplamaya çalışıyorlar. Müdür onlara yemek ikram ediyor ama kardeşleri gibi grevde olduklarını söylüyorlar. Müdür şöyle soruyor, talepleriniz neler? Talepler açık, dayak ve fiziksel saldırılar durdurulmalı. Mahkumların hücrelerinde istedikleri gibi oturmalarına, gündüzleri uyumalarına, avluda yürüyüş yapmalarına veya oturmalarına ya da bir araya gelmelerine izin verilmeli. Banyo saati haftada iki kez çıkarılmalı. Defter, kalem ve kitap bulundurmalarına izin verilmeli. Gardiyanlar bu adamların kararlılığı ve ölüme gönüllü olarak boyun eğmeleri karşısında her geçen gün daha da şaşırıyorlar. İki gün sonra komite üyeleri tekrar çağrılıyor. Müdür tutumunu şöyle açıklıyor. Bazı talepler kabul edildi, bazıları reddedildi. Üç mahkumun temsilcisi ayağa kalkıp bu yeterli değil, grev devam ediyor diyor. Polis memurları onları oturup konuşmaya, ikna etmeye çalışıyor. Ancak reddediyorlar. Tek bir cevapları var. Tüm talepler kabul edilmeli. Ertesi gün tekrar çağrılıyorlar. Bu sefer taleplerin çoğunun kabul edildiğini ve mahkumların grevi sona erdirme konusunda onayını aldıklarını söylüyorlar. Polis memurları grevin sona ermesini sağlıyor. Şimdi yiyecekleri yavaş yavaş geri veriyorlar. Mahkumların doktorları, mahkumların midelerinin haftalardır çalışmadığını ve önce sıvı gıdalarla başlayıp ardından yavaş yavaş katı gıdalara geçmeleri gerektiğini söylüyor. İlk yemekten sonra mahkumlar odada bir daire şeklinde oturuyorlar. Mahmud bu zaferden bahsediyor. Eğer insanlar iradeli olursa hiçbir şeyin önlerine geçemeyeceğini söylüyor. Ardından insanların iradesi ve hazırlığı ile başlayan Filistin devriminden bahsediyor. Fethi hareketinin sloganından yalnızca onun adamları toprağı kurtaracak diye bahsediyor. Ertesi gün esirler gardiyanların hiçbir müdahalesi olmadan kampa gidiyorlar. İstediklerini yapıyorlar, yürüyorlar, ikili, üçlü, dörtlü gruplar halinde oturuyorlar. Ve kimse onları rahatsız etmiyor. Sadece bir gardiyan çatıdan uzaktan durumu izliyor ama hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Bir süre sonra hapishanede kültürel, dini ve eğitimsel toplantılar yapmak oldukça normal hale geliyor. Örneğin odalardan birinde Filistin tarihi üzerine bir toplantı yapılıyor. Başka bir odada günün son gelişmeleri üzerine siyasi bir toplantı yapılıyor. Üçüncü odada ise Fethi Hareketi'nin sloganları ve hedefleri üzerine toplantılar yapılırken, dördüncü odada sosyalist düşünce ve Marksist felsefe üzerine tartışmalar yapıyorlar. Böylece hapishane bir ileri okul haline geliyor. Deneyimsiz kişi siyasi düşünce konusunda eğitilir ve istedilen siyasi ve ideolojik düşünceleri çıkarlarına göre şekillenir. Bu gelişmeler en zor koşullarda bile zihinlerin özgürce genişleyip siyasi ve toplumsal fikirlerin alışverişinde bulunduğunu ve bunun esirlerin hapishanede elde ettikleri en büyük entelektüel zaferlerden biri olduğunu göstermektedir.
Thank you.
Mahmud'un tahliye edilmesi yaklaşıyor ve Yahya'nın annesi onun muzaffer dönüşünü karşılamaya ve kutlamaya hazırlanıyor. Eve tekrar buyuyorlar. Annesi çeşitli lezzetlere hazırlıyor ve aile üyeleri Mahmud Mısır'dan döndüğünde yaptıkları planları ve hayallerini tekrar konuşuyorlar. Mahmud'un tahliye edileceği gün herkes saraya kapısının önünde tam teçhizatlı bir şekilde bekliyor. Öğle vakti Mahmud saraya kapısından çıkıyor. Birbirlerine görü görmez Yahya ve Mahmud birbirlerine doğru konuşuyorlar. Ve Yahya ona sarılıp çok şükür güvendesin diye fısıldıyor. Mahmud annesine ulaşıyor. Başını ve ellerini öpüyor. Annesi onu durdurmaya çalışıyor ama durduramıyor. Mahalleye yaklaştıklarında herkes Mahmud'u fatihler gibi bekliyor ve karşılıyor. Her tanıdıklarının yanından geçtiklerinde Mahmud'a sarılıyor ve çok şükür sağlığın yerinde mühendis bey diyorlar ve birkaç gün boyunca bu neşe, tören ve tebrikler devam ediyor. Mahmud'un esaretten dönüş töreni biter bitmez ajanstaki işe başlamasının kutlaması da başlar. Ajansın genel merkezinde şantiye şefi ve inşaat mühendisi olarak çeşitli projeler üstlenir. Yahya'nın ailesi uzun süredir kapalı olan cennet kapılarının artık açıldığını anlar. Çünkü ajansla çalışmanın kazancı da çok iyidir. Bu kutlamanın sona ermesiyle birlikte bir sevinç daha yaşanır. Yahya'nın kız kardeşi Fatıma, Mahmud'un meslektaşlarından biriyle nişanlanır. Ardından nikah kıyılır. Düğün günü Fatıma damadın evine gidip diğerleri eve döndüğünde ev bomboş kalır. Sanki sütunlarından biri yıkılmış gibidir. Yahya'nın kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi artar. Ama gün geçtikçe özellikle de Fatıma'nın evliliğinden memnun ve mutlu olduğunu öğrendiklerinde bu boş yere alışırlar. Kısa bir süre sonra eski komşularından Abd'ın oğlu Abdülhafız, milli cephe üyeli ve faaliyetleri nedeniyle hapse atılır ve mahallesine yeni bir karşılamaya hazırlar. Abdülhafız'ın annesi serbest bırakılma töreni için tatlı pişirir. Ancak Mahmud'un Abdülhafız'a davranış biçimi tuhaftır. Bir yandan aralarında bir yakınlık vardır çünkü birlikte hapis yatmışlar, birlikte greve gitmişler ve birlikte acı çekmişlerdir. Bu ortak anılar aralarında bir bağ oluşturmuştur. Öte yandan siyasi farklılıkları da apaçık ortadadır. İşlerinden biri siyasi bir entelektüel bir tartışmaya başlar başlamaz, diğeri araya girer. Birkaç ay geçer ve Mahmud düzenli olarak işe gider. Yahya'nın annesi mühendis bey ve misafirlerine layık yeni bir oda inşa etmeleri konusunda ısrar eder. Gerekli malzemeleri alıp yüksek duvarlı, asbest tavanlı, birkaç pencereli, ahşap kapalı ve beton zeminli büyük bir oda inşa ederler. Daha sonra annesi ona bir yatak almaları konusunda ısrar eder. Ardından bir masa ve iki sandalye alırlar ve evin görünümü değişir. Ardından Mahmud'un evliliği hakkında sohbet başlar. Annesi onu aklında belirli bir kız olup olmadığını veya gelecekteki endişe hangi özellikleri tercih ettiğini de sorar. Direniş ateşe giderek sönüyor. Birkaç kişi hapse atıldı ve şehit edildi. İsrail İstihbarat Teşkilatı direnişe karşı birçok başarı elde etti ve çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirdi. İstihbarat Teşkilatı'nın seviyesi ve Filistin'deki koşullar hakkındaki bilgisi büyük ölçüde artmış gibi görünüyor ve bu bilgi onlara da direnişe kuşatma, daraltma ve zayıflatma gücü de veriyor. Ulusal kurtuluş güçleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda. Çünkü özünde askeri bir örgüt ve bu örgütsel yapıya ve yurt dışından desteği sahip değiller ve varlıkları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile sınırlı. Bu koşullar altında ve zamanla Fethi Hareketi ve Ulusal Cephe, Ulusal Kurtuluş Güçleri'nin yerini yavaş yavaş alıyor. Cezalarının sona ermesiyle birlikte ise birçok genç serbest bırakılıyor ve entelektüel ve siyasi akımlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu gençlerin aileleri ve İsrail istihbaratının erişemeyeceğine inandıkları kapalı çevreler arasında yoğun entelektüel ve siyasi tartışmalar yaşanıyor. Bazıları açıkça El Fethi hareketini benimseyip fikirlerini savunurken, diğerleri Ulusal Cephe'yi benimseyip fikirlerini ve ideolojisini destekliyor. Abdülhafız sık sık Yahya'nın annesinin evine gelir ve Mahmud'un yeni yenilenmiş odasında başkaları ile oturup tartışır. Abdülhafız Marksist bir sosyalisttir. Tarih ve diyalektik hareketini ele alır. Marx ve Lenin gibi kitaplardan alıntılar yapar. Sovyetler Birliği'nin Filistin halkının mücadelelerine verdiği destekten bahseder ve bu dostluk ve desteğin kullanılması gerektiğini de vurgular. Mahmud ise Filistin meselesinin belirli düşünce kolları ile sınırlı olmaması gerektiğine inanır ve şöyle der: "Herkes inancı ne olursa olsun özgürdür. Ancak tüm çabalar dindar insanları, aydınları, komünistleri, Müslümanları ve Hristiyanları içeren bir hareket olan El Fethi Kurtuluş Hareketi bayrağı altında Birleşik Ulusal Eylem yolunda toplanmalıdır ve şimdi de çoklu anlaşmazlıklar için uygun bir zaman değildir. Tartışmalar bazen bağırıp çağırmalara yol açsa da sonunda çağrılarla son bulur ve herkes hayatına geri döner." Öte yandan Şeyh Ahmet gençleri namaza ve camiye davet eder. Namazdan sonra bir çember oluştururlar ve Kur'an okurlar veya siret, fıkıh ve hadis gibi dini kitaplarını da incelerler. Şeyh Ahmet onlara rehberlik eder, kavramları açıklar ve gençler ilgiyle öğrenirler. Bu çemberler genişler ve camiye yeni insanlar da gelir. Yahya'nın kardeşi Hasan ailenin en nazik üyesidir. Başkaları için kendini feda etmeye hazırdır. Gençliğinde sebze satarak ailesine Mahmud-u Mısır'daki eğitimine ve kendi eğitimine destek olmuştur. Lisede başarılı bir öğrenci olmasına rağmen zor koşullar nedeniyle endüstri okuluna gitmeye karar vermiş ve şimdi torna bölümünden de mezun olmak üzeredir. Hasan Seyyar satıcılık yaptığı günlerden birinde Şeyh Ahmet ile tanışır. Şeyh Hasan'ın samimiyetini ve iç saflığını fark ederek onu namaza davet eder ve ahiretten bahsederek Allah'a isyan etmemesi, ilahi nimetlere göz dikmemesi konusunda da uyarır. Bu sözler Hasan'ın yüreğine kazınır. Şeyh'e namaz kılmaya ve camiye gelmeye söz verir. O andan itibaren her akşam namaz için camiye gider ve yatsı namazından sonra evine döner. Hasan bazen Mahmud, Abdülhafız ve diğerleri arasında geçen tartışmalara katılır. Özellikle Abdülhafız'a karşı ciddidir ve onu ateizm ve inançsızlıkla suçlar. Ancak Abdülhafız daha güçlü argümanlarla hesaplı cevaplar verir. Dini milletlerin afyonu olarak adlandırır ve dindarların direnişteki zayıf rolünü eleştirir. Hasan güçlü inancına rağmen bu argümanlar karşısında yenilmiş görünür. Hatta Mahmud'la birlikte aynı fikirde değildir. Hasan İslam ümmetinin durumunun ancak aslına dönerek çözüleceği ifadesini öne sürerek dinin geri döndürülmesi ve kurtuluş hareketinin de merkezi haline getirilmesi gerektiğine inanır. Mahmud ise aslının ulusal özgürlük olduğunu ve entelektüel ve dini farklılıkların birliği bozmaması gerektiğini kararlı bir şekilde belirir. Ardından Hasan'a şöyle sorar: "Hristiyan yurttaşlarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ulusal mücadelede onlara nasıl bir yer veriyorsunuz? Farklılıklar ortaya çıkarsa onlara nasıl davranacaksınız?" Hasan bir cevap bulamaz ve sessiz kalır. Ertesi gün Hasan Cami'den birkaç kitapla döner. Biri Marx'ın düşüncesi ve komünist teorileri, diğeri İslam'ın ekonomik sistemi ve üçüncüsü ise ideoloji üzerine. Kitapları bir kenara koyuyor ve önceki gecede veremediği cevapları arar. Hasan'ın davranışlarındaki değişiklikleri fark eden Mahmut bazen yanına oturur. Ona camiyi ve oradaki faaliyetlerini sorar ve gizlice o gruptan uzak durması konusunda uyarır. O andan itibaren evde ihvan kelimesi her zamankinden daha sık duyulur. Mahmut, Şeyh Ahmet ve camiye gelen gençlerin kardeş ve Müslüman kardeşler üyesi olduklarını söyler ve annesini bu grubun Cemal Abdül Nasır'a karşı olduğu konusunda uyarır. Hükümet onlara düşmanca davranır ve onlara zulmeder. Hasan'ın bu gruba katılıp gereksiz yere kendisini tehlikeye atmasından endişe eder. Bu uyarıları duyan annesi Hasan'ı arar ve ondan ihvan hakkında bilgi vermesini ister. Hasan ihvan üyesi olduğunu reddeder ve camide kimsenin kendisiyle Müslüman kardeşler hakkında konuşmadığını söyler. Camide tek başlarına namaz kıldıklarını, Kur'an okuduklarını, siyer ve fıkıh öğrendiklerini de anlatır. Sonra annesine gülümseyerek "Bu yanlış mı?" diye sorar. Annesi ona dikkatli olmasını ve başını belaya sokmamasını öğütler. Hasan da onu teselli eder ve şakalar ve kahkahalarla sakinleştirir. Annesi çocuklarının kalplerinde yavaş yavaş ve sinsice oluşan dalgadan habersiz mutlu bir şekilde ayrılır. Yahya bir süredir bu konular hakkında çok şey duymaktadır. Mahmud ile Hasan arasında, Mahmud ile anneleri arasında ve Hasan ile annesi arasında. Mahmud'un sözleri zihnini daha çok ikna etse de Hasan'ın meselelerle başa çıkarken nezaketi ve sadeliği ona daha fazla güven ve huzur vermektedir. Hasan, Yahya'yı namaza götürerek ve camiye götürerek onu etkilemeye çalışıyor gibi görünüyor. Yahya Hasan ile birlikte birçok kez camiye gider. Akşam ve yatsı namazları arasında Şeyh Ahmet'in gözetiminde düzenlenen bir halkaya katılır. Ayrıca Zümer ve Müddessir sureleri de dahil olmak üzere bazı Kur'an surelerinin tefsiri üzerine çeşitli oturumlara katılmıştır. Şeyh Ahmet ahiretin değerleri, cezaları ve nimetleri hakkında etkileyici ve hoş bir dille konuşuyor ve gençlere Allah Resulü'nün Rabbinden davet, vaaz ve tebliğ bayrağını taşıma emrini nasıl aldığını anlatıyor. Hasan şu anda mezun olmak üzere eğitimini tamamlar tamamlamaz Gazze'nin Ezzeytun bölgesindeki bir marangoz atölyesinde çalışmaya başlayacak. Makul bir maaşı var. Yıllarca süren yoksulluk ve kıtlıktan sonra ailenin hayatlarında altın bir döneme doğru ilerlediği anlaşılıyor. Bu bölümün sonunda hapis ve sürgünün karanlık kalbinden bir zafer ışığı belirdi. Sessiz ağızların darbesi yankılanan bir sese dönüştü ve askeri ücret masaya yatırıldı. Mahmut serbest bırakıldı. Ev yeni bir soluk aldı ve kampın sokakları bir kez daha kutlama ve hayatın tadını da çıkardı. Ancak bu kısa barış yeni bir bölümün başlangıcıdır. Küçük odalardaki fikir mücadelesi, inanç ve ideolojinin de kavşağı ve yaranan yolunu belirleyen seçimler. Bir sonraki bölümde Yahya'nın kuzeni Hasan'ın Tel Aviv'e farklı bir yüz ve yaşamla beklenmedik dönüşüne tanık olacağız. evin sessizliğini bozan ve diğerler ile kimlikler arasında derin bir uçurum yaratan bir dönüş. Fırtınaya Dönüşen Adam isimli podcast'ının bir başka bölümünü dinlediniz. Bu hikayeyi beğendiyseniz paylaşarak bize destek olun. İnişi çıkışlı bu yolun devamını duymak için bizi iranradio.ir adresinden ve sosyal ağlardaki resmi sayfalarımızdan da takip edin. Görüşleriniz yorumunuzu ışığıdır. Bir sonraki bölüme kadar Simvar ve Çağdaşları'nın anlatısının Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkının haklarının gerçekleşmesiyle mümkün olacağını ve her birimizin bu gerçeği dünyanın her kulağına iletme görevimiz olduğunu hatırlattığını da unutmayalım. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin yaşamına devam etmek istiyoruz.
İslam peygamberinin biseti üzerinden 7 yıl geçiyordu. Şimdi artık İslam'ın adı tüm Mekke'de ve Hicaz Yarımadası'nda yankılanıyordu. İslam dini vahyin duru pınarından kaynaklanan ve aktığı yerde hak ve hakikat peşinde olanların doyasıya doyuran, hayat veren bir ırmak gibi akıyordu. Öte yandan Habeşistan'a göç eden Müslümanlar da bu ülkede faaliyetlerini ve çabalarını sürdürüyordu. Mekkeli müşrikler ise bu grubu geri getirme girişimleri sonuç vermemişti. Mekke'nin müşrik liderleri İslam dininin şaşırtıcı bir şekilde yayılmasından derin kaygı duyuyor ve kurdukları kumpaslarının hiçbiri işe yaramadığını görüyordu. Bu yüzden Kureyş'in putperest liderleri yeni bir komplo kurdu. Bu komplo Müslümanları sosyal ve iktisadi açıdan kuşatma altına almaktı.
Kureyş'in müşrik liderleri kurdukları komplo çerçevesinde bir anlaşma hazırladı. Anlaşmayı Kureyş'in önde gelen büyüklerinden 80 kişi imzaladı. Müşrikler anlaşmayı bir kutuya yerleştirdi ve Kabe'nin içine astı. Anlaşmada Kureyş müşrikleri İslam peygamberi ve onun hanedanı olan Haşimoğulları ile tüm ilişkilerini kesme ve onlarla aileli ilişkilerde bulunmama ve her türlü alışverişi yapmama ve herhangi bir olay durumunda onları savunmama sözü vermişti. Gerçekte Kureyş müşrikleri Müslümanları iktisadi kuşatma altına almak ve gelir kaynaklarını kesmekle İslam'ın nüfuzunu ve yayılmasını önlemek istiyordu. Düşmanın bu planından sonra şartlar Allah Resulü ve Müslümanlar için daha da zorlaştı. O sıralarda Resulullah'ın yegane hamisi Ebu Talib tüm akrabalarına çağrı yaptı ve hepsinden o zorlu şartlarda İslam peygamberine yardım etmelerini istedi.
Thank you. İktisadi kuşatmanın başlaması ve baskıların artmasının ardından Haşimoğulları bu durumda Mekke'de yaşamanın onlar için mümkün olmadığını anladı ve mecburen kentin yakınlarında bir vadiye yerleşti. Bu vadi daha sonra Ebu Talip Vadisi olarak ün yaptı. Bu vadide çok basit evler ve gölgelikler yapılmıştı. Müslümanlar Kureyş'in ani baskısına karşı bazılarını yüksek noktalara yerleştirdi ve böylece beklenmedik bir saldırıya maruz kalmayı önledi. Bundan başka Müslümanlar düşmanlar zarar vermesin diye Allah Resulüne sıkı koruma uygulamaya başladı. Bu kuşatma tam 3 yıl sürdü ve Haşimoğullarına baskı ve yaptırımlar had safhaya ulaştı. Bu süre içerisinde Mekkeli müşriklerin lideri hiç kimse Haşimoğulları ile ticaret yapmaması ve onlara yiyecek götürmemesi için sıkı denetim uyguladı. Nitekim Müslümanlar bazen bir gece gündüzü bir tek hurma ile geçirmek zorunda kaldı.
Müslümanların kuşatma altında kaldığı 3 yılda sadece haram aylarda Arabistan'a tam güvenlik hakim olurken şartlar Haşimoğulları için de bir nebze olsun daha müsait oluyordu. Haşimoğulları bu aylarda vadiden çıkıp alışveriş yapıyor ve ardından hemen vadiye geri dönüyorlardı. Allah Resulü ancak bu aylarda Mekke ve çevresinde tebliğ edebiliyordu. Gerçi Kureyş müşrikleri haram aylarda bile Müslümanları taciz etmekten el çekmiyordu. Kureyş casusları Ebu Talip Vadisi'ne uzanan tüm yolları gözetliyor ve hiç kimseyi oraya yiyecek götürmesine müsaade etmiyordu. Ancak buna karşın müşriklerin kuşatması Müslümanların sabır ve direnişini etkileyemedi. Bazı tarihçilerin belirttiğine göre Allah Resulü Hatice ve Ebu Talip kuşatma yıllarında tüm mal varlığını kaybetti.
Haşimoğulları kuşatma yıllarında Ebu Talip Vadisi'nde çok zor günler yaşadı. Vadide gündüzleri yakıcı sıcak ve geceleri çocukların açlıktan ağlayıp inlemeleri yürekleri parçalıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o zorlu şartlarda büyük ve emsalsiz bir sabır örneği sergileyerek Müslümanları da sabırlı olmaya davet ediyor ve birçok kez kendi yiyeceğini başkalarıyla paylaşıyordu. O zorlu günlerde ve yaptırımların altında vefakar eşi Hatice ve amcası Ebu Talip en büyük hamileriydi. Müslümanlara dayatılan yaptırımların üzerinden 3 yıl geçtiği bir sırada vahiy meleği Cebrail aleyhisselam Allah Resulünü müşriklerin anlaşmasını tahta kurusu yediği hakkında bilgilendirdi.
Bu gelişmenin üzerine Allah Resulü amcası Ebu Talib'i bu durumdan haberdar etti. Ebu Talip bazılarını yanına alarak vadiden ayrıldı ve Mekke'ye gelip Kabe'nin yanında oturdu. O sırada Kureyş'ten bir grup Ebu Talip'in yanına geldi ve ona yeğenine destek vermeyi bırakma zamanı gelmedi mi diye sordu. Ebu Talip onlara şöyle dedi. Gidin anlaşmayı getirin. Müşrikler anlaşmayı getirdi. Anlaşmanın üzerindeki mühürler duruyordu. Ebu Talip şöyle dedi, acaba bu hepinizin birlikte yazdığınız anlaşma mı? Hepsi evet diye karşılık verdi. Ebu Talip şöyle devam etti, yeğenim Rabbinden bir mesaj almış. Eğer sözü doğru ise o zaman bizimle ilişkinizi kesmekten ve kuşatmaktan el çekmelisiniz. Ve eğer sözü yalan çıkarsa onu size teslim etmeye hazırım. Müşrikler kabul etti ve Ebu Talib'e sözleri insaflı olduğunu söyledi. Ebu Talib şöyle dedi. Muhammed tahta kurusu anlaşmayı yemiş diyor. Kureyş müşrikleri ise şöyle dedi. Muhammed yalan söylüyor.
Bunun üzerine anlaşma açıldı ve Muhammed'in sözü doğru olduğu anlaşıldı. Tahta kurusu Allah'ın adının yazıldığı yerden başka anlaşmanın tamamını yemişti. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hak sözü söylediği ortaya çıktı ve hepsini hayrete düşürdü. Öyle ki bazı müşrikler bu mucizeyi görünce İslam dinini kabul etti. Kureyş liderleri imzaladıkları anlaşmanın yok olduğunu fark etti. Öte yandan Haşimoğullarının çektiği acı ve açlık Mekke halkı ve çevresindeki aşiretlerin duygularını Kureyş'e karşı alevlendirmişti. Bu yüzden müşrikler anlaşmadan vazgeçti ve böylece yaptırımlar da sona erdi ve Haşimoğulları evlerine döndü. Buna karşın Mekke'nin putperest liderleri Allah Resulü ve Müslümanlara karşı düşmanlığını sürdürdü.
Bir süre sonra Allah Resulü'nün vefakar amcası Ebu Talib vefat etti ve o Hazreti Yasa boğdu. Ebu Talib ölüm döşeğinde evlatlarına şöyle dedi: "Hepinizi Muhammed'e inanmaya tavsiye ediyorum. Zira o Kureyş emini ve Arapların dürüst insanı ve tüm erdemlere sahiptir. Muhammed gönüllerin iman ettiği bir inancı getirdi ama diller serzeniş korkusuyla onu inkar etmeye kalkıştı. Ben şimdi görüyorum ki zayıflar onu destekliyor ve Muhammed onların yardımıyla Kureyş'in saflarını kırmak üzere kıyam ediyor. Ey akrabalarım, onun dini yani İslam'ın dostu ve hamisi olun. Kim onu izlerse saadete kavuşur. Eğer ecel bana fırsat verseydi, devranın hadiselerini onun üzerinden bertaraf ederdim."
Ebu Talib'in vefatı üzerinden kısa bir süre geçerken Allah Resulü'nün diğer hamisi yani eşi Hazreti Hatice hayata gözlerini yumdu. Böylece Bisset'in 10. yılı acı gelişmelere sahne oldu ve İslam peygamberi iki yar ve yardımcısını kaybetti. Ebu Talib Mekke'de büyük nüfuza sahipti ve Allah Resulü'nü müşriklerin tehditlerine karşı koruyordu. Hatice ise servetiyle İslam'ın ilerlemesi yolunda büyük çaba harcadı. Bu iki büyük insanı kaybeden Allah Resulü'nün işi daha da zorlaştı. Müşrikler o hazrete düşmanca davranıyor ve sürekli tehdit ediyordu. Öyle ki hatta can güvenliği yoktu. Ebu Talib'in vefatı üzerinden henüz birkaç gün geçmeden bir gün Kureyş'ten biri Resulullah'ın başına toprak attı. Allah Resulü o vaziyette evine döndü. O sırada kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyha babasını o halde görünce biraz su getirdi ve babasının başını yüzünü yıkadı ve bunu yaparken gözünden birkaç damla yaş aktı. Allah Resulü kızını teselli etti ve şöyle buyurdu: "Ağlama kızım, Allah babanı koruyacaktır. Ebu Talib hayattayken müşrikler bana böyle davranamıyordu."
Müşrikler Allah Resulüne karşı komplolarını, tehditlerini ve tacizlerini o Hazreti katletme noktasına kadar ilerletti. Müşrikler İslam'ın sesinin Mekke halkına ve diğer yörelerin insanlarına ulaşmasına engel oluyordu. Bu yüzden Müslümanlar İslam'ı yaygınlaştırmak için başka çareler düşünmeye başladı ve en iyi seçenek de Medine'ye hicret etmek oldu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere su tüm canlıların hayat süreci için en önemli ve temel unsurdur ve dünyada yaşamın sürdürülebilir olması için köklü ve temeldir. Sağlıklı su kaynaklarına sürekli ulaşılabilmesi, gelecek nesillerin refah içinde yaşayabilmeleri için temel ilkedir.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde eski uygarlıkların oluşması ve çöküşünde suyun etkisini ele aldık. Bugünkü sohbetimizde sizlerle su ve sürdürülebilir kalkınma ilişki ve bağlantısını ele alacağız. Aslında sürdürülebilir kalkınma, sanayi devrimi ardından tek taraflı ekonomik gelişim yaklaşımından kaynaklanan sosyal ve çevrenin olumsuz sonuçları ve insanoğlunun kalkınma ve ilerleme kavramına olan görüşünün değişmesi sonucu oluşan bir kavramdır. Bu kavram, kalkınmaya yeni bir bakışla, insanın eski hatalarını tekrarlamadan dengeli ve kapsamlı bir gelişmeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Sürdürülebilir kalkınma süreci, insanlık toplumu için istenilen ve iyi bir gelecek çizmeye çalışıyor. Öyle bir gelecek ki, hayati sistemlerin dengesine, güzelliğine ve bütünlüğüne zarar vermeden, kaynakları kullanarak oluşan hayat şartları ile insan ihtiyaçları giderilebilsin. Sürdürülebilir kalkınma aslında ekonomik, sosyal ve yapısal gelişme hedefiyle fani kalıplara çözüm yolları sunuyor. Böylece doğal kaynakların yok oluşu, biyolojik sistemlerin imhası, iklim değişikliği, adaletsizlik ve şimdiki ve gelecek nesillerin yaşam kalitesinin düşmesi engellenebilir.
Su kaynakları yönetiminde sürdürülebilir kalkınma anlamı ise son yıllarda üzerinde önemli durulan konulardan biridir. Son 20 yılda sürdürülebilir kalkınma geniş çapta kabul edilen ve tüm dünya çapında kullanılabilen sulsal bir hareket olarak insan faaliyetlerinin nasıl yürüdüğüne dair bir dizi inançtır. Sürdürülebilir kalkınma konusunda sürekli uzun süreli hedeflerden söz edildiği nedeniyle insanın suya olan temel ihtiyacı ve su kaynaklarının yönetilmesi için sürdürülebilir kalkınma ilkeleri de ciddi derecede dikkate alınmaktadır. Suya ulaşım imkanı zaman ve mekan açısından değişikliklere uğramıştır. Birçok mekanda nüfus oranına göre mevcut olan su yeterli değil ve bu da su ve topraktaki ekosistemin düşük seviyede işlemesine sebep olmuştur. Bunun tam tersine bazı mekanlarda suyun fazlasıyla bulunması önemli sorunlar oluşturmuştur. Asırlar boyunca insanlar su depolamak için bazı altyapıları tesis ederek içme suyuna sürekli ulaşma garantisine ulaşırken, nehir akışını kontrol edip hidroelektrik üretimi için altyapı inşa ettiler. Ayrıca çeşitli kullanım alanları için su kaynaklarına daha fazla ulaşabilmek için doğal kaynakları kendi yatırımları ile düğümlemeyi başardılar. Böylece hali hazırda yaşanan durumda yerkürede yaşamak için suyun gerektiği olduğu kadar pratikte de başka kaynaklara nazaran suya olan mülkiyet ve sahiplenme duygusu daha güçlü ve fazladır. Bu yüzden suyun kısıtlı ve kaynaklarının da ender olması nedeniyle siyasi çatışmaların yaşanarak yoğunlaşmasına sebep olabilir. Suyun en önemli özelliklerinden biri dünyadaki belirli miktardır. Bu konu su temini konusunun jeofizik bir gerçek ve bir o kadar da ekonomi gerçeğinin dikkate alınmasına sebep olmuştur. Su ulaştırma sistemi daha az israf ve mevcut kaynakları daha iyi kullanma yöntemiyle sadece görünürde gerçekleşiyor. Buna rağmen ekonomi kurallarında bir istisna söz konusudur ve bu da jeofizik kısıtlamalar nedeniyle dayatılıyor. O da deniz sularını arıtırmadır.
Yöntem ve süreç etkili ve hiçbir kısıtlama olmaksızın tatlı suya daha fazla ulaşma imkanı sağlıyor ve bir nebze de olsun başka alanlarda yenilenebilir enerjilerin gelişmesinde rol oynayabiliyor. Tarımcılık bilindiği üzere çok su tüketilen bir sektördür. Zira hasatların %70'i ve dünyada su tüketiminin %93'ü özellikle de tarım ve çiftçiliğin ana mesleklerden sayılan gelişmekte olan ülkelere aittir. Bu bakımdan su kaynaklarının yönetilmesindeki en önemli sorunlardan biri ise tarımcılıkla ilgilidir. Bu sektörde talebin artması, yağışlar ve yüzeysel suların kullanılmasının memnuniyet verici olmamasına sebep olurken, yeraltı su havzalarının daha çok denetimsiz kullanılmasının da yeraltı havzaların boşalmasına ve tahrip olmasına neden oluyor. Dünya çapında hayat seviyesinin yükselmesiyle su kaynaklarının kullanıldığı iki alan daha söz konusudur. Biri sanayi ve diğeri de ev masraflarıdır. Üstelik her iki alanda da su kullanma oranı her geçen gün artmaktadır. Sanayi ve endüstri alanları %22 ve ev masrafları ise %8 oranında dünya su kaynaklarını tüketiyor. Fakat 20. yüzyılın ortasından itibaren bu alanların su kullanma oranı tarımcılığa oranla İki kat daha hızlı arttı. Veriler 20. yüzyılda su tüketim oranının dünya nüfus artış hızına oranla iki kat olduğunu gösteriyor. Ekonomik gelişme ve dünya çapında su tüketim verimliliğini arttırma oranı dikkate alındığında 2030 yılına kadar arz ve talep arasındaki farkın %40'a ulaşması bekleniyor.
Tahran Radyosu.
Genel olarak su kaynaklarının kısıtlı ve eksikliği konusunda konuşmak fazla değer ve anlamı yoktur. Su ile ilgili konular ve özellikleri arasında en önemli belirtisi suya ulaşma zamanı ve mekanıdır. Su dünyada dengesiz bir şekilde dağıtılan özel bir kaynaktır ve yönetimi ise her bölgenin temel parametrelerine bağlıdır. Tatlı su kaynaklarının %60'ı genelde 9 ülkenin elinde bulunuyor ki aralarında Çin ve Hindistan ise dünyanın en kalabalık nüfusa sahipler ve bu kaynağın %10'unu dünya nüfusunun yaklaşık 1/3'ünü oluşturan nüfusları için kullanmaları gerekiyor. Üstelik bu ülkeler dengesiz yağışlar ve orantısız doğaya sahip olan anormal iklimlere sahiptirler. Bu arada yoksul ülkeler veya faaliyetlerinin büyük bölümünü tarımcılığın oluşturduğu gelişmekte olan ülkeler ise diğer ülkelere oranla sahip oldukları suyu tarımın geleneksel yöntemleri için kullanılıyor. Bu ülkelerin çoğunda ulaşılan su kaynaklarının doğru ve mantıklı kullanılmamasından doğan sorunlar, vahim şartlar oluşturmuştur. Örneğin Afrika kıtası en büyük yer üstü su kaynakları ve bakir topraklara sahip olmasına rağmen Sahra çölünün sadece %4'ü sulanabiliyor.
Tabii ki su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki önemli rolü çok önemli ve kilit rolünde olan bir diğer başka konuya da bağlıdır. Su kirliliği. Sağlıklı suya ulaşma sorunları dünyada ölüm sebeplerinin en önemli nedenlerindendir. Nitekim yılda yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi sağlıklı suya ulaşamama nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Birçok ülkede sağlıklı suyu depolama altyapısının olmaması veya atık suların toplanması ve arıtılması sistemlerinin zayıf ve yetersiz olması nedeniyle önemli sorunlar yaşıyor. Halk sağlığı konusunda imkanların yetersizliği ve eksikliği çocuklarda yüksek ölüm oranlarına, hastalığa ve kötü beslenmelerine sebep oluyor. Böylece enfeksiyon hastalıklarının yayılması için en basit yöntem olan ellerin yıkanması ise sürdürülebilir kalkınma yolunda en büyük ve temel soruna dönüşüyor. Bu konu özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kentsel bölgelerde özel hassasiyete sahiptir. Zira altyapılar genelde ihtiyaçları karşılayamıyor.
Yapılan araştırmalara göre gelişmemişliğin en temel sebeplerinden biri sağlıklı suya ulaşma zorluğudur. Bu konu hatta iklim ve coğrafi şartlar ile gelişmemişlik arasındaki ilişki sayılabilir. Bu konu yoksulluk tuzağı teorisinin gündeme getirdiği meseledir. Teoriye göre gelişmekte olan ülkeler nesnel ve görünür faktörler nedeniyle ekonomik atılım için kapasitelerini gerçekleştiremiyorlar. Bu sebeplerden bazıları tasarruf etmemek, yerli ve tropikal salgın hastalıklar, altyapılardaki zafiyet ve genel olarak kalkınmayı ters yönde etkileyen ve zayıf bir döngü oluşmasına sebep olan suya ulaşmak için yaşanan sorunlar. Tabii iklim şartları böyle olayların da yaşanmasında da belirleyici rolü vardır. Fakat bu konu kalkınmayı engelleyen, şartları yoğunlaştıran faktörler şeklinde dikkate alınır. Onların nihai sebebi değil tabii. Su kaynakları ve su hareketliliği bir yandan ve diğer yandan sosyal ve ekonomik gelişmeli yaşam seviyesi arasındaki ilişki sade ve tek yönlü bir ilişki değildir. Bu ilişki her tarafın tüm parçaları arasında birebir mevcuttur.
Gerçek şu ki mevcut olanakların eksikliğiyle uyum sağlama yöntemi daha fazla değil, suyu kullanma oranı kadar gelişmeye sebep olur. Zira su kaynaklarının eksikliği ancak eğer gelişmemişliğin diğer faktörleri ve sebepleriyle birleşirse gelişme ve ilerlemeye engel oluşturabilir. Ancak bu durumlar su eksikliğinden kaynaklanan diğer sayısız sorularla beraber olunca gelişmemişliğe sebep olur. Bu bakış açısından varılacak pozitif sonuç ise suya ulaşma meselesinin genelde zaten kısıtlı olan su kaynakları kullanma yönetiminin zafiyetinden kaynaklanmasıdır. Fakat maalesef yönetim sorunları ise kaçınılmazdır. Bu konuya Nepal örnek verilebilir. Zengin toprak ve bol su kaynakları olan bu ülke içme suyuna ulaşım veya hidrolojik potansiyeli kullanma yönetiminde en düşük küresel endekslere sahiptir. Bunun tam tersi ise su kaynakları ilgili en yüksek gerginliği yaşayan Singapur'dur. Temel su kaynakları Malezya'dan sağlanan Singapur, şimdiye kadar etkin yöntemler kullanarak su yönetimi konusunda en öncü ülke sayılıyor.
Muhterem dinleyiciler, dünyada su krizi endişeler ve umutlar isimli programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Thank you.
aile ocağının önemine ve bu korumanın temellerine, güçlendirme yollarına ve aile fertlerine, karşılıklı görev ve sorumluluklarına eksen alan sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün erkeğin kadına güvenmek, iyi muaşeret, emin olmak, saygı göstermek, can güvenliği ve namusunu korumak gibi durumların mızrakları üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde erkeğin ailesine karşı en önemli görev ve sorumluluklarından biri olarak eşini ve aile fertlerine karşı iyi davranması gerektiğinden söz ettik. Ve iyi muaşeretin mızraklarına açık yüzlü olmayı, barışçıl ve samimi davranmayı ve her türlü yersiz ve gereksiz tartışmalardan ve hakaret etmekten sakınmayı örnek gösterdik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Karı koca arasında iyi muaşeretin mızraklarından biri hiç kuşkusuz erkeğin kadına saygı göstermesi ve hakaret etmemesidir. Evin reisi ve yöneticisi olan erkek kadının da onun gibi bir insan olduğunu asla unutmamalıdır. Kadın da kendine göre istekleri, arzuları ve hayat hakkı ve özgürlük hakkı vardır. Erkek bir kadınla evlendiği zaman onun köle olmadığını, kadın erkeğin ortak yaşamında yar ve yardımcısı olduğunu bilmesi gerekir. Erkek mutlaka kadının istek ve arzularını gözetlemesi gerekir. Kadın da erkek gibi çevresinden saygı görmek ister. Kendi kişiliğini korumak ister ve her türlü hakaretten ve saygısızlıktan rencide olur.
Aile içinde kocanın eşine saygı göstermesi, eşinin de ailesine gönül vermesine ve karşılıklı olarak kocasına saygı duymasına ve onu sevmesine vesile olur. Kuşkusuz kadına saygı duymak ve onun karşısında edepli davranmak ve kıymetini bilmek erkeğin eşine yönelik safa ve samimiyetini gösterir. Bundan başka erkeğin aile temelini güçlendiren ve iyi muaşeretin mızraklarından biri olan bir başka seçkin sıfatı emin olmaktır. Erkek evinde eşine karşı her türlü sadakatsizlik ve samimiyetsizlik ve bazı meselelerini örtbas etmek gibi durumlardan cidden kaçınması gerekir. Erkek eşinin emini ve kadın da kocasının emini olmalıdır. Eğer bir ailede bu iki özellik hakim ise o aile mutlaka mutlu ve mesut bir ailedir.
Erkeğin iyi muaşeretiyle ilgili bir başka konu eşine karşı güzel ve saygı içeren sözcükleri kullanması ve eşine bu tür sözcüklerle hitap etmesidir. Örneğin özellikle başkalarının karşısında karısına yersiz ve uygunsuz şaka yapan erkek aslında eşine saygısızlık etmiş olur ve bu durum hem karı koca ilişkilerine ve aile içinde çocuklarla olan ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Gerçekte aile içinde sürekli hakarete uğrayan bir kadın asla iyi bir anne olarak rolünü ifa edemez ve çocuklarına gerektiği gibi yetiştiremez. Evin erkeği eşine saygı gösterdiği takdirde eşinin de ona saygı göstereceğini bilmesi gerekir ve bu durum derin sevgi ve saygıyı beraberinde getirirken aile temellerini daha da güçlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam sevgili babasından naklen şöyle buyurur. Kim bir kadınla evlenirse ona sevgi ve saygı göstermesi gerekir. Yine Allah Resulü şöyle buyurur. Kadınlara ancak muhterem ve büyük insanlar saygı gösterir, ancak alçak insanlar hakaret eder.
Erkeğin evde bir başka görev ve sorumluluğu eşinin ve evlatlarının namus, can ve mal güvenliğini korumaktır. İran İslam Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 1115. maddesine göre, koca eşinin can güvenliğini temin edemediği durumlarda kadın eşinin evini terk edebilir. Allah-u Teala kadının bakımından erkeği sorumlu tutmuş ve erkeklerden eşlerine bakmalarını istemiştir. Kuşkusuz evin reisinin erkek olması kadının mali bağımsızlığının reddedilmesi anlamına gelmez. İslam fıkhında kadın da erkek gibi medeni haklara sahiptir ve mali ve iktisadi meselelerde de bağımsız ve özgür hareket edebilir ve kendi malı üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Bunun için kocasının onayını alması gerekmez ve burada sahip olduğu malı izdivaçtan önce veya sonra elde etmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez.
Erkekler için çok önemli olan özelliklerden biri şerefli olmaktır. Şeref, erkek olmanın en önemli bileşenlerden biridir. Ve Yüce Allah tarafından aile ocağı ve soyun korunması için erkeklere verilen bir emanet gibidir. Gerçekte bu fıtri duygu eşini başkalarının şehvetinden korumak ve amacıyla erkeğin içine yerleştirilmiştir. Masum imamlardan geriye kalan rivayetlerde erkeğin şerefli olması büyük takdirle anılmış ve şerefsizlik şiddetle tenkit edilmiştir. Kuşkusuz her erkek eşini gözetlemesi ve koruması gerekiyor ama bu mesele kötü zan veya eşinin hakkında gereksiz teftiş ve kuşkuya sebebiyet vermemelidir. Gerçekte aile ocağının temeli karşılıklı güven duygusuna dayalıdır ve eşe karşı kötü zan hem onu incidir ve hem de ailevi ilişkileri derinden sarsar.
Bazen aşırı ilgi veya kötümserlik veya kötü zan gibi etkenler yüzünden kadın ve erkek birbirine karşı yersiz hassasiyet sergileyebilir. Bu durum bazen gereksiz titizliklere veya eşini sınırlandırmaya kadar ilerleyebilir. Ancak bu tür aşırı davranışlar veya aşırı kısıtlamalar insanın kötülüklere ve fesada yönelmesine yol açabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, oğlu İmam Hasan aleyhisselama tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Eşini gereksiz yere kısıtlamaktan kaçın, çünkü bu tür aşırı bağnazlıklar dürüst ve pak kadının kalbini hasta eder ve kötü zanna yönelmesine sebebiyet verir.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemine ve bu kurumun temellerine, güçlendirme yollarına ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 8. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Ganin Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.